Ayrım 36.
Ben sayfaları çevirir, binlerce kuşa, ata, askere, aşağı, deve, ağaca, buluta pür dikkat ve acele bakarken, hazinenin mutlu cücesi zenginliklerini teşhir etme fırsatı bulmuş bir eski zaman şahı gibi, pervasızca övünerek sandıklardan çıkarıp çıkarıp yeni ciltler koyuyordu önüme. Bu harika kitaplar, sıradan ciltler, karmakarışık murakkalar arasında bir demir sandığın iki ayrı köşesinden çıkan biri vişne çürüğü renginde şiraz usulünce ciltlenmiş, ötekinin kabı her hatta Çin etkisiyle koyu cila yapılmış iki muhteşem cildin sayfaları o kadar benzeşiyordu ki birbirlerinden istinsah edildiklerini düşünüyordum ilk. Hangisinin asıl nüsha, hangisinin taklidi olduğunu çıkarmaya çalışırken ketebedeki hattat adlarını izledim. Görebildiğim gizli imzaları aradım ve sonunda bir ürpermeyle bu iki nizami cildinin Üstad Şeyh Ali Tebrizi'nin Kara Koyunlu Hakan'ı Cihanşah ile Ak Koyunlu Hakan Uzun Hasan'a yaptığı efsane kitaplar olduğunu anladım. Birinci cildin bir eşini bir başkasına yapmasın diye Kara Koyunlu Şahınca kör edilince büyük Üstad Nakkaş Ak Koyunlu Hakan'ına sığınıp ezberden daha da iyisini resmetmişti. Efsane kitaplardan körken yapılmış ikincisinin resimlerinin daha yalın ve saf, birincisinin renklerinin ise daha canlı ve hayat dolu olduğunu görmek, körlerin hatıralarının hayatın acımasız yalınlığını ortaya çıkardığını ama canlılığını öldürdüğünü hatırlattı bana. Gerçek bir büyük usta olduğum ve her şeyi görüp her şeyi bilen Ulu Allah tarafından da bu tabii ki görüldüğü için kendimin de bir gün kör olacağımı biliyorum. Ama şimdi istiyor muyum bunu? Başı vurulmadan son bir kere daha manzaraya bakmak isteyen idam mahkumu gibi şu resimlerin hepsini göreyim, gözlerimi bir doyurayım dedim Yüce Allah'a. Çünkü hazine odasının eşyalarla dolu muhteşem ve korkunç karanlığında Allah'ın varlığı çok yakından hissediliyordu. Çevirdiğim sayfalarda körlük efsane ve meselleri, Allah'ın bir hikmeti çok sık karşıma çıkıyordu. Şirin'in bir kır gezintisinde Hüsrev'in çınar ağacının dalına asılı resmine bakıp ona aşık olduğunu anlatır ünlü meclisi, çınar ağacının bütün yapraklarını göğü kaplayacak şekilde tek tek göstererek çizen Şirazlı Şeyh Ali Rıza, bu resme bakıp asıl konunun çınar ağacı olmadığını söyleyen budalaya cevap olarak, nakışta asıl konunun güzel genç kızın tutkusu değil, nakkaşın tutkusu olduğunu mağrurca kanıtlamak için aynı çınar ağacını bir pirinç tanesi üzerine yine bütün yapraklarıyla çizmeye girişmişti. İşe başladıktan 7 yıl 3 ay sonra kör olunca büyük üstadın ancak yarısını bitirebildiği pirinç üzerindeki bu ağaca değil, Şirin'in sevimli nedimelerinin güzel ayakları dibine mağrurca atılmış imza beni yanıltmıyorsa eğer, kör olan üstadın kağıt üzerindeki şahane ağacını gördüm elbette. Bir başka sayfada ise İskender'in, Rüstem'in çatal uçlu okuyla kör edilişi Diyarı Hind'in usullerini görmüş nakkaşların yapacağı gibi cıvıl cıvıl ve rengarenk öyle bir resmedilmişti ki has nakkaşın ezeli derdi ve gizli isteği körlük, bakana bir mutlu şenliğin başlangıcı gibi gözüküyordu. Bütün bu resimleri ve ciltleri yıllardır işittiği efsaneleri kendi gözleriyle görmek isteyen birinin heyecanı kadar, bir süre sonra hiç göremeyeceğini sezen bir ihtiyarın telaşıyla da seyrediyordum. Kumaşların tozun renginden ve şamdanlardaki mumların tuhaf ışığından ilk defa gördüğüm bir karanlık kırmızıya kesmiş olan soğuk hazine odasında benim bir hayranlık nidası çıkarmam üzerine kara ve cüce arada bir yanıma geliyor, omuzumun üzerinden benim bakmakta olduğum harika sayfaya bakıyorlar ve kendimi tutamayıp onlara anlatıyordum. Bu kırmızı Tebrizli Büyük Üstad Mirza Baba İmami'nin sırrı da kendiyle birlikte mezara giden kırmızısıdır. Halının kenarını Safevi Şahı'nın kavuğundaki kızılbaşlık işaretini ve bakınız bu sayfada bir aslanın karnını, burada da bu güzel oğlanın kaftanını boyamış. Kanlarını akıtmak dışında Allah'ın kullarına doğrudan hiç göstermediği ama çalışıp bulalım diye nadir böceklerin içine, taşların arasına gizlediği bu güzelim kırmızı rengi alemde, çıplak gözle ancak insan yapısı kumaşların üzerinde ve büyük üstadların yaptığı resimlerde görebiliriz, diyordum ve ekliyordum. Şükür bize şimdi bunu gösterene. Bakın şuna dedim çok daha sonra yeniden kendimi tutamayıp ve onlara aşktan, dostluktan, bahardan, mutluluktan söz açan her gazel kitabına girebilecek harika bir resim gösterdim. Bütün renkleriyle açmış bahar ağaçlarına, cennet misali bahçenin servilerine ve bu bahçede oturup şarap içip şiir okuyan aşıkların mutluluğuna bakıp, küf ve toz kokan soğuk hazine odasında bahar çiçeklerinin ve mutlu aşıkların teninin yumuşacık kokusunu duyar gibi olduk. Aşıkların kollarını, güzel çıplak ayaklarını, duruşlarındaki zarafeti, çevrelerinde uçan kuşların keyfini bu kadar kalpten yakalayan nakkaşın arkadaki serve ağacının yapışındaki kabalığa bakın, dedim. Huysuzluğu ve kavgacılığı yüzünden her resmi yarıda bırakan o resimden ne anlar diye bütün şahlarla, hanlarla kavga edip hiçbir şehirde duramayan Buharalı Lütfi'nin resmidir bu. Kavga ede ede bir şahın sarayından diğerine şehir şehir gezip kitabı için çalışmaya değecek hükümdar beğenemeyen bu büyük üstad en sonunda çıplak dağlara hükmeden silik bir beyin nakkaşhanesine bağlanmış ve ülkesi belki küçük ama han nakıştan anlıyor diyerek hayatının son 25 yılını orada geçirmişti. Bu silik hanın kör olduğunu bilip bilmediği bugün de tartışma ve şaka konusu edilir. Şu sayfayı görüyor musunuz dedim gece yarısından çok daha sonra ve bu sefer ellerinde şamdanları ikisi de hemen koştular. Herat'tan buraya, ta Timur'un torununun zamanından bugüne, 150 yılda 10 sahip değiştirmiş bu kitap. Üçümüz birlikte ketebe sayfasının her köşesine dolduran imzaları, ithafları, tarih cümlelerini birbirlerinin üzerine ve aralarına tıkış tıkış sıkıştırılmış ve gerçek hayatta birbirlerini boğazlamış sultanların adlarını benim merceğimle büyütüp okuduk. Bu kitap Allah'ın yardımıyla Heratlı Muzaffer'in oğlu Hattat Sultan Veli'nin elinde. Hicri 849 yılında Herat'ta Cihan Hakimi Bay Sungur'un Muzaffer kardeşi Muhammed Cuki'nin karısı İsmetüt Dünya için bitirilmiştir. Daha sonra Akkoyunlu Sultan Halil'in eline geçtiğini, sonra oğlu Yakup Bey'e, ondan kuzeydeki Özbek sultanlarına her biri bir süre kitapla mutlulukla oyalanıp bir iki resmini çıkarıp bir ikisini ekleyip İlk sahibinden hevesle güzel karılarının yüzlerini resimlere katıp, ketebe sayfasına gururla adlarını yazan bu Özbek sultanlarından, Herat'ı alan Şah İsmail'in kardeşi Sam Mirza'nın eline geçtiğini, onun kitabı ayrı bir ithafla ağabeyine hediye ettiğini, kitabı Tebriz'e götüren Şah İsmail'in onu hediye olarak hazırlattıktan ve ithafı da yazdırdıktan sonra, Cennet Mekan Yavuz Sultan Selim Han onu Çağlıran'da yenip Tebriz'deki Heşt Bihişt Sarayı'nı yağmalayınca Muzaffer Sultan'ın askerleriyle çölleri, dağları, nehirleri aşıp İstanbul'a bu hazine odasına geldiğini okuduk. Ben ihtiyar nakkaşın dikkat ve heyecanlarını kara ile cüce ne kadar paylaşıyorlardı. Yeni ciltleri açıp sayfaları çevirdikçe irili ufaklı yüzlerce şehirde huyu suyu birbirinden farklı her biri başka gaddar şahların, hanların, beylerin hizmetinde nakşedip hüner gösterip kör olmuş binlerce nakkaşın derin kederini duyuyordum içimde. Çıraklık yıllarında hepimizin yediği dayakların cetvel içleriyle yanaklarımız kıpkırmızı kesilene kadar tokatlanmamızın, mermer mührelerle tıraşlı kafalarımızın dövülmesinin acısını ise işkence yöntem ve aletlerini gösterir ilkel bir kitabın sayfalarını utançla çevirirken hissettim. İşkenceyi Allah'ın adaletini dünyada sağlamak için kadının denetiminde yapılması zorunlu bir usul olarak görmek yerine, bizlerin ne kadar gaddar ve kötü kalpli olduğunu dindaşlarına kanıtlamak için kullanan gavur seyyahların, 3-5 altın karşılığında bu resimleri çırpıştırmayı içlerine sindirebilen şerefsiz nakkaşlara yaptırdığı bu sefil kitap, Osmanlı'nın hazinesinde ne arıyordu bilmiyorum. Ama ben bütün o falaka, dayak, çarmıha germe, asma, baş aşağı asma, kancaya atma, kazağa oturtma, topa koyup uçurma, çivileme, boğma, gırtlağını kesme, aç köpeklere yedirme, kırbaçlama, çuvala sokma, mengeneyle sıkıştırma, soğuk suya daldırma, saçlarını koparma, parmaklarını kırma, derisini ince ince yüzme, burnunu kesme ve gözlerini çıkarma resimlerini yaparken nakkaşın aldığını çok iyi gördüğüm rezil keyiften utanç duydum. Ancak bizler gibi bütün çıraklık yıllarında acımasızca falakaya çekilen, gelişi güzel dövülen, çizgiye yalnız çeken asabi üstad rahatlasın diye yumruklanan, içimizdeki şeytan ölüp nakış cinine dönüşecek diye saatlerce sopalar ve cetvellerle dövülen has nakkaşlar, falaka ve işkence resmi yapmaktan bu kadar derin keyif alır ve bu aletleri bir çocuğun uçurtmasını boyayışı gibi şen şakrak renklerle boyayabilirler. Bizlerin alemini tıpkı nakşettiğimiz kitaplardaki resimleri asırlar sonra seyredecekler gibi, uzaktan çok fazla anlamadan ama yakınlaşmak ve anlamak isteyip bu sabrı gösteremeden seyredenler, soğuk hazine odasında resimlere bakarken hissettiğim utanç ve mutluluğu, derin acıyı ve göz zevkini sezebilirler belki. Ama bütünüyle anlayamazlar. Soğuktan duyarlılığını kaybetmiş ihtiyar parmaklarım, sayfaları çevirirken sedef saplı emektar merceğim ve sol gözüm resimlerin üzerinden bütün cihanı kat eden görmüş geçirmiş bir göçebe leylek gibi altındaki manzaraya şaşmadan ama yine de hayranlıkla bakıp yeni bir şeyler okuyarak geçiyordu. Yıllarca bize gösterilmemiş ve bazılarının efsanelerini işittiğim sayfalardan hangi nakkaşın kimden neyi öğrendiğini, şimdilerde üslup denen şeyin ilk hangi nakkaşhanelerde, hangi şahın hamiliğinde şekillendiğini, hangi efsane üstadın kimin hizmetinde çalıştığını ya da mesela Herat'tan Çin etkisiyle bütün Acem ülkesine yayıldığını bildiğim kıvır kıvır Çin usulü bulutların Kazvin'de de kullanıldığını öğrenip arada bir yorgun bir vay çekiyordum kendi kendime. Ama daha derinlerde duyduğum acı, sizinle paylaşmakta zorlanacağım keder ve utanç, çıraklıklarında pek çoğu ustaların cahırpalanmış ay yüzlü, ceylan gözlü, fidan boylu güzel nakkaşların nakış için çektikleri ıstırap, aşağılanma, duydukları heyecan ve umut, ustaları ile yaşadıkları gönül yakınlaşmaları ve ortak nakış aşkı ve yılların sonunda vardıkları unutulma ve körlük ile ilgiliydi. Padişahımız için yıllardır savaş ve şenlik resimleri nakşettiğim için resmedebileceğini ruhumun sessizce unutmakta olduğu o zarif ve ince duyguların alemine bu kadar keder ve utançla girdim. Bir murakkada tıpkı o sıra benim yaptığım gibi kucağında bir kitap tutan kırmızı dudaklı, ince belli bir acem oğlanı gördüm de altın ve iktidar düşkünü şahların unuttuğu şeyi, bütün güzelliklerin Allah'ın olduğunu hatırladım. Bir başka murakka sayfasında İsfahanlı genç bir üstadın çizdiği birbirine aşık iki harikulade güzel genci kendi güzel çıraklarımın nakış aşklarını hatırlayarak gözyaşlarıyla seyrettim. Kiraz dudaklı, badem gözlü, hokka burunlu fidan gibi güzel kız, kendi gibi küçük ayaklı, saydam tenli, ince ve pazısız delikanlının teni insanda öpme ve ölme isteği uyandıran narin kolunu ihtihamla soymuş ve güzelim kolun içine aşkın gücünü ve kıza olan bağlılığını ispatlamak için delikanlının ateşle kendini yakarak yaptığı üç küçük ve derin aşk işaretini üç güzel çiçeğe bakar gibi hayranlıkla seyrediyordu. Tuhaf bir şekilde kalbim hızlanıp vurmaya başladı. Tebriz'den gelmiş ve siyah kalem usulünce çizilmiş mermer tenli güzel, oğlanları, küçük göğüslü ince kızları gösterir, yarı edepsiz resimleri ilk çıraklık yıllarında 60 yıl önce bakarken olduğum gibi alnımda boncuk boncuk ter damlaları birikti. Ustalığa ilk adım atıp evlendikten birkaç yıl sonra nakkaşhaneye çırak adayı getirilen melek yüzlü, badem gözlü, gül tenli güzel bir gence bakarken hissettiğim düşünce derinliği ve nakşetme aşkını hatırladım. Bir an nakşetmenin utanç ve kederle değil hissetmekte olduğunu, bu istekle ilgili olduğunu, usta nakkaşın hünerinin bu isteği önce Allah aşkına, Allah aşkını da onun gördüğü alemin aşkına dönüştürdüğünü öyle güçlü hissettim ki, kucağımda yazı tahtasıyla oturup kamburumu çıkararak geçirdiğim bütün o yılları, sanatımı öğrenmek için yediğim bütün dayakları, nakşederek gözlerimi kör etme kararlılığımı, çektiğim ve çektirdiğim bütün nakış acılarını mutlu bir zevkin zaferi olarak yaşadım sanki. Yasak bir şeye bakar gibi bu harika resme sessizce uzun uzun ve aynı zevkle baktım. Çok sonra hala bakıyordum. Gözümden bir damla yaş koptu. Yanağımdan inip sakalıma karıştı. Hazine odasında ağır ağır gezinen şamdanlardan birinin yaklaşmakta olduğunu görünce murakkayı kaldırdım. Bir süre önce cücenin yanı başıma bıraktığı ciltlerden birini gelişigüzel açtım. Bu da şahlar için hazırlanan özel bir murakkaydı. Bir yeşilliğin kenarında birbirine aşık iki geyik gördüm ki çakallar onları düşmanca kıskanıyorlardı. Sayfayı çevirdim. Ancak Heratlı eski üstadların yapabileceği doru ve alatlar gördüm. Ne de güzeldiler. Sayfayı çevirdim. Güvenle oturan bir kalem efendisinin resmini gördüm. 70 yıllık bir resimdi. Kim olduğunu zaten yüzünden çıkaramazdım. Çünkü herkese benziyordu. Diyecektim ki resmin havası, oturan adamın sakallarının birkaç renge boyanması aklıma bir şeyler getirdi. Kalbim hızlı hızlı attı. Resimdeki harika eli tanıdım. Kalbim benden önce de sezmişti. Ancak o bu kadar güzel bir el çizebilirdi. Resim büyük Üstad Behzat'ındı. Sanki resimden yüzüme bir ışık fışkırdı. Daha önce birkaç kere büyük Üstad Behzat'ın çizdiği resimleri görmüştüm. Ama belki bu resimlere tek başıma değil, yıllar önce eski üstadlarla birlikte baktığımız için, belki de resmin büyük Behzat'ın olduğundan emin olamadığımız için şimdiki gibi gözüm kamaşmamıştı hiç. Hazine odasının küf kokulu ağır karanlığı sanki aydınlandı. Bu güzel çizilmiş el ile az önce gördüğüm üzeri aşk işaretleriyle dağlanmış o incecik harika kol kafamda birleşti. Allah'a bu güzellikleri kör olmadan bana gösterdikleri için şükrettim. Yakında kör olacağımı nereden biliyorum? Bilmiyorum. Elinde şamdan sokulup benim baktığım sayfaya bakan karaya bir an bu sezgimi söyleyebileceğimi hissettim. Ama başka bir şey çıktı ağzımdan. Elin güzelliğine bak dedim. Behzat'ın. Gençliğimde hepsini ayrı ayrı sevdiğim o yumuşacık, kadife tenli, güzel çırak çocuklarının birinin elini tutar gibi elim kendiliğinden karının elini tuttu. Eli düzgün ve sağlamdı. Benimkinden sıcaktı. Kolla birleştiği yerde bileğinin damarlı yanı hoşuma gittiği gibi ince ve genişti. Gençliğimde bir çırak çocuğun elini avucumun içine alıp fırçayı nasıl tutacağını söylemeden önce onun korkan, tatlı gözlerinin içine gözlerimi sevgiyle dikerdim. Öyle baktım karaya. Elinde tuttuğu şamdandaki mumun alevini göz bebeklerinde gördüm. Biz nakkaşlar hepimiz kardeşiz dedim. Ama şimdi her şey bitiyor. Nasıl? Yıllarında bir hakana, bir şehzadeye vermiş, onun nakkaş hanesinde eski üstadların tarzında harikalar yaratmış ve hatta nakkaş hanenin bir üslubu olmasını sağlamış bir büyük usta, hamisi olan han bütün savaşları kaybedince şehre giren yağmacı düşman askerlerinin arkasından gelen yeni efendilerin kendi nakkaş hanesini dağıtacağını, kitaplarının ciltlerini bozup sayfalarını karıştıracağını, nakışta inandığı ve kendi buluşu olan ve çocuğu gibi sevdiği küçük şeyleri her şeyi küçümseyerek bozacağını bildiği için nasıl şimdi her şey bitiyor deyip kör olmak isterse öyle demiştim bu sözü. Ama karaya bunu başka türlü anlatmam lazımdı. Bu resim büyük şair Abdullah Hatifi'nin resmi dedim. Hatifi öyle büyük bir şairdir ki Şah İsmail Herat'a girdiğinde herkes ona dalkavukluk ederken o yerinden kıpırdamamış. Şah İsmail de onun ayağına ta şehrin dışındaki evine gitmiştir. Bunun Hatifi'nin resmi olduğunu Üstad Behzat'ın çizdiği Hatifi'nin yüzünden değil resmin altındaki yazıdan anlıyoruz değil mi? Kara güzel gözleriyle evet diyerek baktı bana. Resimdeki şairin yüzüne bakınca dedim. Onun öteki yüzler gibi herhangi bir yüz olduğunu görüyoruz. Abdullah Hatifi rahmetli şimdi burada olsaydı bu resimdeki yüzden onu teşhis edemezdik hiç. Ama bütün bu resimden ederdik. Resmin havasında, Hatifi'nin duruşunda, renklerde, tesipte ve Üstad Behzat'ın çizdiği o güzelim elde öyle bir şey var ki bunun bir şairin resmi olduğu akla hemen geliyor. Çünkü resmimizde mana suretten önce gelir. Şimdi padişahımızın rahmetli eniştene ısmarladığı kitapta olduğu gibi Frank ve İtalyan ustalarını taklitle resmetmeye başlandığı zaman bütün bu mana alimi biterek suret alimi başlayacak ki Frank usulüyle. Eniştem rahmetli öldürüldü dedi kara kabaca. Avucumun içindeki karanın elini, genç bir çırağın gelecekte harikalar çizmeye aday küçük elini saygıyla okşar gibi okşadım. Bir süre sessizce saygıyla Behzat'ın harikasına baktık. Sonra kara elini elimin içinden çekti. "Bundan önceki sayfadaki doğru atların burnuna bakamadan çok çabuk geçtik," dedi. "Orada bir şey yok," dedim ve görsün diye bir önceki sayfayı açtım. Atların burun deliklerinde olağanüstü hiçbir şey yoktu. "Ne zaman bulacağız burunları, tuhaf atları?" diye sordu kara, çocuk gibi. Ama gece yarısıyla sabaha doğru bir vakitte cüceyle ben Şah Tahmasp'ın efsane şehnamesini demirden bir sandığın içindeki ipek kumaşların, yeşil atlasların altından bulup çıkardığımız zaman kara kırmızı bir uşak halısının üzerine kıvrılmış, inciler işlenmiş kadife bir yastığa biçimli başını dayamış uyuyordu. Oysa efsane kitabı yıllar sonra yeniden görür görmez hemen anlamıştım. Benim için gün daha yeni başlıyordu. O kadar büyük ve ağırdı ki kitap, Cezmi Ağa ile ben zorlukla kaldırıp taşıyabildik. 25 yıl önce uzaktan baktığım cildine dokununca derinin içinin tahtadan olduğunu anladım. Bundan 25 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman ölünce Şah Tahmasp Tebriz'i 3 kere işgal eden bu padişahtan kurtuldum diye öyle sevinmişti ki yerine geçen Sultan Selim'e develer yüklü hediye ile birlikte harika bir Kur'an-ı Kerim ile hazinesindeki bu en güzel kitabı yollamıştı. Kitap önce 300 kişilik bir Acem elçi heyeti ile birlikte o zaman yeni padişahın avlanarak kışı geçirdiği Edirne'ye gitmiş, öteki hediyelerle birlikte develerin ve katırların sırtında İstanbul'a gelince hazineye kilitlenmeden önce Başnakkaş, Karamemi ve biz 3 genç üstadı dördümüz kitabı seyretmeye gitmiştik. Tıpkı Hindistan'dan getirilen bir fili, Afrika'dan gelen zürafayı görmeye giden İstanbullular gibi koşa koşa saraya gittiğimiz o gün, Büyük Üstad Behzat'ın yaşlılığında Herat'tan Tebriz'e gittiğini ama kör olduğu için bu kitaba elini sürmediğini Üstad Karamemi'den işitmiştim. O zamanlar 7-8 resimli sıradan kitaplara hayran olan biz Osmanlı nakkaşları için İçinde 250 kocaman resim olan bu kitaba bakmak muhteşem bir sarayı herkes uyurken gezmek gibiydi. Kitabın inanılmayacak kadar zengin sayfalarını bir mucize sonunda kısa bir süreliğine önümüzde beliren cennet bahçelerini seyreder gibi sessiz bir huşu duygusuyla hiç konuşmadan seyretmiştik. Ondan sonraki 25 yıl hazineye kilitlenen bu kitaptan söz ettik. 25 yıl sonra Efsane Şehname'nin kalın kapağını bir sarayın koca kapısını açar gibi sessizce açtım ama her biri hoş bir sesle hışırdayan sayfaları çevirirken hayranlıktan çok bir keder duygusu uyandı içimde. 1. İstanbullu bütün usta nakkaşların bu kitabın sayfalarından bir şeyler çalıp kullandıkları yolundaki hikayeler yüzünden aklımı resimlere fazla veremiyordum. 2. Kitabın 5-6 resimde bir beliren harikalarına Tahmuras daha sonra barış sırasında kendisine alfabeyi, Yunancayı ve çeşit çeşit dilleri öğretecek şeytanların ve devlerin kafalarına gürzünü ne de kararlılık ve zarafetle indiriyordu. Bir köşelerinde Behzat'ın çizdiği bir ele rastlarım diye dikkat kesilmekten veremiyordum kendimi.